Ayrım 25. Enver, Murat Bardakçı, sayfa 305. Büyük Macera'nın son perdesi 1921'in 6 Ekim'inde Bakü'den Hazar'ın doğusuna, o zamanın Krasnovodsk yahut bugünün Türkmen başısına giden geminin kalkmasıyla inmeye başladı. Ve perde tam 301 gün sonra 1922'nin 4 Ağustos'unda tamamen kapandı. Enver Paşa böyle bir maceraya atılmış olmasından dolayı, sonraları defalarca pişman olacak, hanımı Naciye Sultan'a gönderdiği ve birer siyasi ve askeri raporu andıran mektuplarında pişmanlığını açıkça dile getirecek. Mesela, hakikaten hem acınacak hem de gülecek bir haldeyim. Bingazi'deki bedeviler bura lakaylarına nispeten pek akıllı. Büyüğü, küçüğü, tuhaf, bir taraftan bana padişahım derler, diğer taraftan cedidler geliyor diye bir söz çıkınca kaçmaya, bizi de beraber götürmeye savaşırlar. 17 Aralık 1921 tarihli mektubundan diyecek ve başka mektuplarında da benzer ifadeler kullanacaktı. Türkistan'a Enver'den önce başka Osmanlı vatandaşları da gitmişlerdi. Savaş senelerinde teşkilat-ı mahsusa tarafından yollanan yahut askeri danışman olarak gönderilen subaylar, cecitçi okullarda çalışmak için giden öğretmenler, Rusya'nın devrim sonrasında dünya harbinden çekilmesi üzerine çıkan kargaşadan istifade ederek esir kamplarında kaçıp Orta Asya'ya varmanın yolunu bulan esir subaylar, daha sonraları Türkiye Komünist Fırkası ismini alacak olan Türkiye Komünist Teşkilatı'nın lideri Mustafa Supi ile arkadaşları ve iddiatçı liderlerden Cemal Paşa ile Doktor Nazım Bey. Hatta Buharalılar Enver Paşa'nın daha önce gönderdiği bir mektuptaki arzusunu yerine getirmiş ve İttihat ve Terakki'nin sürgündeki faaliyetlerine destek maksadıyla Doktor Nazım'a 15 kilo altın bile vermişlerdi. İstanbul'dan 1918 Kasım'ında diğer İttihatçılarla beraber ayrılıp Almanya'ya geçen Cemal Paşa 1920 Mayıs'ında Moskova'ya gitti ve Sovyet yetkililere bir plan sundu. İngilizlere karşı Kabil merkezli bir hareket başlatacak, Hindistan Müslümanlarını da ayaklandıracak, bu anti-emperyalist hareket basmacıları da etkisi altına alacak, o zamana kadar Sovyetlere karşı mücadele eden basmacılar artık İngilizlerin hedefi olacak ve halkların İngiliz baskısından kurtulmasını sağlayacak olan bu gelişmelerden Sovyetler büyük fayda göreceklerdi. Moskova, Cemal Paşa'nın Afganistan'da ve Hindistan'da başlatmayı düşündü hareketin, mümkün olup olmayacağını anlamak maksadıyla Paşa'nın Türkistan'a gitmesine izin verdiler. 1920 Ağustos'unda Moskova'dan bazı iddiatçı arkadaşlarıyla beraber Taşkent'e geçen Cemal Paşa'yı burada Türkistan bölgesindeki Sovyetler birliklerinin kumandanı General Frunze askeri törenle karşıladı. Paşa, öğretmenlik yapmaları için önceki senelerde Taşkent'e gönderilen Türkleriyle savaşta Ruslara esir düşerek Sibirya'daki esir kamplarına kapatılan ve daha sonra serbest bırakılarak Taşkent'e giden Türk subaylarla ve cedidçi gruplarla görüştü. Daha sonra 31 kişilik bir askeri grupla Afganistan'a geçti. Cemal Paşa'nın ardından 1920 Ekim'inde Enver'in amcası Halil Paşa, Kuşçubaşı Sami, İbrahim ve Hayreti Beyler gibi birkaç iddiatçı da Türkistan'a giderek burada bir müddet benzer şekilde faaliyette bulundular. Ama Cemal Paşa'nın Sovyetlere sunduğu planın dışında bir başka hayalinin bulunduğu da iddia ediliyordu. Cemal Paşa ile beraber Türkistan'da bulunan Türk subaylardan biri, seneler sonra yayınlanan hatıralarında, Paşa'nın Hint Müslümanlarını İngilizlere karşı ayaklandırmayı başardığı takdirde, böyle bir isyanın Orta Asya'yı da harekete geçirip geçiremeyeceği konusunda Sovyetlerden gizli olarak nabız yoklamaları yaptığını yazacaktı. Paşa iddiaya göre ayaklanmaları Türkistan'a da yayıp basmacı hareketini güçlendirecekti ve Ankara'dan Türkistan'a ve Afganistan'a Türk subayları gönderilmesini istemesinin sebebi de bu idi. Kabil'de Afgan emiri Amanullah Han tarafından kabul edilen ve yakınlık gören Cemal Paşa, Afgan ordusunu modernize etmek için çalışmaya başladı. Askeri yardım sağlamak maksadıyla Moskova ile de temaslara girişti ve bütün bunları yaparken basmacılara da mesaj göndererek Sovyetler ile barış yapmaları teklifinde bulundu ama oldukça sert bir cevap aldı. Sovyet birliklerine karşı mücadele eden basmacılar Cemal Paşa'yı Türkistan'ın geleceğini yok etmeye ve İslam dünyasını parçalamaya çalışan güçlere hizmet etmemesi gerektiği konusunda uyardılar. Teşkilat-ı Mahsus'a mensubu Mehmet Kazım Bey de Cemal Paşa'yı Hindistan'da İngilizlere karşı bir ayaklanmanın mümkün olamayacağını iknaya çalıştı ise de başaramadı. Cemal Paşa bu arada Moskova'dan da Afganistan'a para ve silah yardımı yapmaları talebinde bulundu ama talebinin kabul edilmemesi ve Sovyetlerin üzerinde önceden anlaşmaya vardıkları planı da iptal etmeleri üzerine Afgan ordusu için silah ve askeri malzeme satın almak maksadıyla 1921 Ekim'inde Moskova üzerinden Avrupa'ya gitti. O sırada Orta Asya'ya gelmek üzere olan Enver Paşa ile Taşkent'te bir araya gelebilmek için çaba gösterdiyse de Sovyetler iki iddiatçının görüşmesine izin vermediler ve Cemal Paşa Moskova üzerinden Almanya'ya geçti. Paşa'nın o günlere kadar Mustafa Kemal ile düzgün bir şekilde devam eder gibi görünen münasebeti de artık bozulmuş. Cemal Paşa'nın Sovyetler ile görüşürken Ankara adına da söz söyler gibi davranması, Kabil'deki faaliyetleri başından itibaren takip edip dikkatli bir destek veren Mustafa Kemal'i çileden çıkartmıştı. Moskova'daki Büyükelçisi Ali Fuat Paşa'ya gönderdiği şifrede, Cemal Paşa'nın gönderdiği bir mektupta bizim vaziyet ve efkarımızla Kabil'i telif olmayan ve hala eski zihniyetin idamesine matuf tavsiyelerinden anlaşıldığına nazaran, Müşavirliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini keyif ve arzuya göre sevk ve idare olunuyor mahiyetinde zannediyor. Ben milleti İttihat ve Terakki bayrağı altında devam edemem. Ankara'ya nasihat vermek değil, Ankara'nın tamamen noktayı nazarı ve talimatı dairesinde hareket etmekle nafi olabileceğini ve binaenaleyh tasihi fikir edinceye kadar kendisiyle idami münasebette mazur bulunduğumuzu tebliğ etmenizi rica ederim, diyordu. Enver Bakü'den Orta Asya'ya uzanırken öncelikle Taşkent'te Cemal Paşa ile bir araya gelmeyi arzu ediyordu ama Cemal Paşa'nın hem Türk bölgelerindeki hem de Afganistan'daki faaliyetlerinden artık son derece rahatsız olmaya başlayan Sovyetler bu buluşmaya izin vermeyecek, hatta Enver'in de derhal Moskova'ya dönmesini isteyeceklerdi. Enver Paşa Türkistan'a neden gitti? Mektuplarından anlaşıldığı kadarıyla Orta Asya yolculuğunu önceleri geçici bir seyahat olarak düşünmüştü. Taşkent'te Cemal Paşa ile buluşacak, oradan Buhara'ya, belki de Moskova'ya ve nihayet Berlin'e Naciye'sinin yanına gidecekti. Sonrası ise meçhuldü. Mustafa Kemal'in Sakarya'da kazandığı zaferin ardından Anadolu'ya geçiş hayalleri artık son bulmuştu. Moskova'dan daha ne kadar destek göreceği, Sovyetlerin kendisini ne müddetle ve ne şartlar dahilinde misafir edecekleri belli değildi. Almanya'daki eski kader arkadaşları Ermeniler tarafından katlediliyorlardı, yani Avrupa'da kalması kendisi için hayati tehlike arz edebilirdi. Dolayısıyla Türkistan'a gitmeyip de ne yapacaktı? Ve Enver Paşa'nın Orta Asya macerasının ayrıntıları okunmadan ve bir değerlendirmeye girmeden önce mutlaka dikkate alınması, göz önünde tutulması gereken önemli bir husus. Enver, Orta Asya'ya kendi adına ve şahsi gayretleriyle değil, Moskova'nın izni ve hatta aldığı bazı talimatlar çerçevesinde gitti. Daha açık şekilde ifade edeyim, Hazar'ın doğu sahilindeki Krasnovodskaya ayak bastığında artık bir zamanların Hürriyet kahramanı yahut yıkılmış imparatorluğun sabık hariciye nazırı değil, Moskova'nın bir görevlisi, hatta Bolşevik sayılırdı. Bu görev pek açık şekilde ifade edilmemiş olsa da asıl gerçek Sovyetlerin Enver'i hem Türkiye'den hem de Moskova'dan uzak tutma zamanının gelmiş olmasıydı. Sovyetlerin Enver'e uğradığı işgale karşı yürüttüğü mücadelede başarı kazanacağı ve Moskova'nın da müttefiki olacağı kesin gibi görünen Türkiye'ye müdahaleye kalkışmasının ve Anadolu'ya geçme çabalarının önünün alınması için Türk sınırlarından uzakta bulunması gerekiyordu. Mustafa Kemal'e karşı elde koz olarak tutulmasına zaten gerek yok gibiydi ve daha da önemlisi Moskova ile Enver arasındaki karşılıklı güven artık en düşük seviyeye inmiş, hatta neredeyse hiç kalmamıştı. Moskova Enver'den bir müddet için bir başka meselede istifade etmeyi deneyebilirdi. Orta Asya'daki huzursuzlukların, özellikle de basmacı isyanın sona erdirilmesinde yahut en azından hafifletilmesinde etkili olup olmayacağının tecrübesinde. Enver Buhara'da kaldı 29 gün boyunca, bu yüzden artık eski günlerin Enver Paşası değil, Moskova'nın bir görevlisiydi ve kendi kararını kendisi veren Enver Paşa hüviyetine Buhara'yı gizlice terk etmesinin ardından kavuşabildi. Ama kararları maalesef hep yanlış neticeler getirecek ve kendisini de felakete sürükleyecekti. Orta Asya yolculuğuna çıkarken bazen Telemyan, bazen de Ali adını kullanan Enver'in 6 Ekim 1921 akşamı Bakü'den bindiği vapur, ertesi gün Hazar'ın karşı sahiline Krasnovodsk'a vardı ve Enver ile beraberindekiler rıhtımdan hemen istasyona geçip Aşkabat trenine bindiler. 6 Ekim'de Aşkabat'ta, ertesi gün Merv'de, 11 Ekim'de Çarçuy'da, o gece de artık Buhara'daydılar. Gittiği yerler bildiği, tanıdığı, aşina olduğu diyarlar değildi. Üstelik yerleşmeye, kendine yepyeni bir hayat kurmak için değil, işgallere son vermek, Müslüman dünyasını birleştirmek, o memleketlerin halklarına hürriyeti teneffüs ettirmek gibisinden çok daha önemli sebeplerle gidiyor, hakkında hemen hemen hiçbir bilgisinin olmadığı o topraklarda böylesine büyük değişiklikler yapmak istiyor ve aslında körlemesine bir maceraya atılıyordu. Orta Asya'ya gittiği sırada Enver'in elinde o beldeleri anlatan bir kitap, rapor yahut not değil, Fransızca bir roman vardı. Alexander Dumas'ın Kraliçe Margot isimli romanı. Esaretten kurtarmak istediği yerlere işte bu romanı okuyarak gitti. Ama meselenin daha da tuhaf tarafı vardı. Yolculuğundan bir sene kadar önce 26 Ağustos 1920'de Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı bir mektupta Buhara'dan da bahsediyor ve Buhara'nın İslam için bir leke olduğunu söylüyordu. Ankara Enver'in Orta Asya'ya gittiğinden hemen haberdar olamadı. Mustafa Kemal'in Moskova'daki Büyükelçisi Ali Fuat Paşa Enver'in seyahatinden 2 hafta sonra 5 Ekim 1921'de Kars üzerinden gönderdi ve Ankara'ya 13 gün sonra 18 Ekim'de ulaşan telgrafında Enver'in Batum'dan ayrıldığından bahsetmiyor, İtalya Dışişleri Bakanlığı nezdinde yaptığı teşebbüsleri yazıyordu. Ali Fuat Paşa telgrafında daha önce Enver'in Anadolu ile beraberce çalıştığını zannederek Moskova'daki teşkilata girmiş olan Fevzi isimli bir yüzbaşının teşkilatın asıl maksadını anlayınca Enver'den ayrıldığını anlatıyor ve yüzbaşı Fevzi Bey'den Ankara'yı kabulü halinde çok istifade edebileceğini söylüyordu. Enver'in Kırım, Moskova, Bakü, Batum ve Buhara günleri hakkında bizzat yazdıkları ile o günlerle ilgili olarak başkaları tarafından daha sonra yazılanlar arasında büyük farklar vardır. Etmediği sözler ona aitmiş gibi gösterilir. Bu sözler sonradan slogan haline getirilmiş, mektuplarındaki bazı cümlelerine çok sonraları başkalarının yapmış oldukları uzun ilaveler nutuk diye ortaya sürülmüş, gönderdiği bazı mektuplar ultimatom olarak gösterilmiş ve özellikle Orta Asya günlerinde birkaç kişiyle bir araya gelip vaziyeti tartışması da kongre yahut kurultay şeklinde ifade edilip yorumlanmıştır. Enver'in bizzat yazdıkları ile onun hakkında başkaları tarafından yazılanlar arasındaki bu farkların başında Türkistan macerasının maksadı gelir. Enver her vesileyle bu işe İngiliz emperyalizmine son verecek İslami bir ayaklanma başlatmak için giriştiğini ve bütün Müslümanların bir araya gelecekleri bir devlet kurmaya çalıştığını açıkça ifade etmektedir. Ama Paşa'nın Orta Asya macerasını yorumlayanlar mücadeleyi Pan-Türkist alana taşımış, Enver'in amacının bir Turan imparatorluğu olduğunu iddia etmişlerdir. Mektuplarında Turancı hevesler içerisinde bulunduğunu gösterecek tek bir ifade bile yoktur. Orta Asya macerasına İslam'ı yüceltmek ve Müslümanları kurtarmak maksadıyla atıldığını, mücadelesinin İslam'ın kurtuluşu için olduğunu defalarca vurgulamakta, Turan sözünü o bölgeye tarih boyunca verilen coğrafi bir isim olarak kullanmakta, bu sözün yanında mutlaka Müslümanlıktan, Müslümanlardan ve İslam dünyasından bahsetmektedir. Türk yurdu ifadesi de mektuplarında sadece bir defa geçer. Fakat doğrusu bugün Mescidan'da Rusların tam yanına alıp ateşe başlayıp yere yuvarlandıklarını görmekten vahşi bir haz duyuyordum. Hakikaten bu İslam ve Türk yurdunu pis ayaklarıyla çiğneyen Ruslara öyle düşman oluyorum ki. Sevgilim, sen ve yavrularım dua ederseniz inşallah bu başlayan büyük işten kemali muvaffakiyetle çıkarım. 25 Ocak 1922 tarihli mektubundan. Enver'in hayallerinin mektuplarının yanı sıra Livayül İslam'daki makalelerinde, özellikle de 8. sayıdaki Dikkat Edelim, Aldanmayalım, 11. sayıdaki Kendimizi Bilelim ve 12. sayıdaki Biricik Yol başlıklı yazılarında anlatır ve düşündüklerini net şekilde ifade eder. Bu hayaller İslam'ın kurtuluşu üzerine kurulmuştur ve hiçbirinde Turan'a yer yoktur. Milliyetçiliğe değil ama İslam birliğine zarar verebilecek hareketlere, Araplık, Çerkezlik, Arnavutluk, Boşnaklık gibi akımların yanı sıra Türklük cereyanına da karşıdır ve endişesi sadece milliyetçiliğe dayanan hareketlerin dinin gücünü azaltması ve İslam alemini teşkil eden milletler arasında en kuvvetli rabıta olan din kuvvetini kırması ihtimalidir. Dolayısıyla esir İslam alemi için tek kurtuluş yolu, bu alemi meydana getiren her milletin kendi gücüyle ve kuvvetiyle üzerine çökmüş olan ecnebi baskısına karşı mücadele etmesidir. Paşa'nın İslamcılığı konusundaki en önemli kaynakların başında Livaül İslam'daki bu makaleleri gelir ve makalelerin fikri yönü üzerinde şimdiye kadar herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Ama Enver'in İslam dünyasını esaretten kurtarmak maksadıyla girişli hareket, dini bir kavram bakımından noksan gibidir. Bu harekette cihat unsuru yoktur. Enver Paşa esaret altındaki Müslümanların hürriyetini sağlayabilmek için mücadeleye atılmıştır ama mücadelenin sloganı dini değil, siyasidir. İslam'ı boyunduruk altında tutan emperyalistleri mahvetmek. Cihat sözü Enver ile alakalı evrakta sadece iki yerde geçer. Rus harekatının yoğunlaştığı günlerde basmacı liderlerine gönderdiği yardım mektubunda ve ölümünden bir gün önce 3 Temmuz 1922'de bayram namazının önceden kılınıp kılınmayacağı konusunda Devlet Ment Bey'in imamı Molla Abdülsamet'ten fetva istediği zaman. Basmacılara mücahit diye hitap eden, her vesileyle İslam dünyasının özgürlüğünden bahseden Enver, bütün bunları söylerken cihat kavramını acaba neden kullanmadı ve bu unsurdan niçin istifade etmedi? Orta Asya macerasından 7 sene önce imparatorluğun dünya savaşına girişinin hemen ardından ilanında ön ayak olduğu cihadın sonradan bir rezalete döndüğünü, bir işe yaramadığını, Afrikalı ve Hintli Müslümanların cihadı ciddiye almadıklarını ve Arap isyanının lideri Şerif Hüseyin'in Sultan Halife'ye karşı cihat ilan ettiğini unutamadığı için mi bilmiyoruz. Cihat kavramını kullanmaması bir tarafa, Enver, Orta Asya'daki samimi şekilde yazdıklarından da anlaşıldığı kadarıyla İslam mücahidi mi yoksa askeri ve siyasi önder mi olduğuna da karar verememişti. Enver'in Türkistan'daki temasları, faaliyeti ve mücadelesi hakkında yazılanlar da kendisinin yine o günlerde bizzat yazdıklarına ters düşmektedir. Mesela hemen her yazar Buhara'ya gidiş günü konusunda ortaya farklı bir tarih atmakta, Buhara'da büyük törenlerle ve yaşasın Turan nidalarıyla karşılandığı iddiaları ise Enver'in şehre 1921'in 11 Ekim gecesi sessizce ve parolayı önceden öğrenerek girdiği şeklindeki açık ifadesiyle çelişmektedir. Aynı çelişki Buharalıların Enver'i bağırlarına bastıkları iddialarında da söz konusudur. Enver'in gelişinden memnuniyet hissedenler Buhara'daki küçük bir azınlıktır ama hem yönetim hem de ekseriyet gelişinin sebebini anlayamamış oldukları için şaşkın, hatta Enver'in Buhara'da olmasına karşıdır. Basmacılar cephesinde de benzer bir şaşkınlık, şaşkınlıktan da öte bir karşı çıkma yaşanmıştır. Enver'in Orta Asya macerasını yazanlar, basmacıların gerçek ve güçlü bir lider bulmaktan memnuniyet duyduklarını iddia etmektedirler ama hadiseler pek öyle yaşanmamış. Enver değil ne yapmak istediğini, kim olduğunu bile basmacılara zorlukla anlatabilmiş, hatta bir kısmını ikna bile edememiştir. Daha açık söyleyeyim, Enver basmacı hareketinin hiçbir zaman lideri olamamış, sadece 7 ay boyunca az sayıdaki basmacı grupların başında bulunmuştur ve Orta Asya macerasının esası maalesef budur. Buhara emirine bağlı ve yenilikleri de tamamen karşı olan basmacı grupların Türkiye'nin cedidçiliği sayılan İttihat ve Terakki'nin önde gelen liderlerinden ve meşrutiyetin ilanında da önemli yeri olan, üstelik aynı zamanda halife olan sultanın, yani Abdülhamit'in tahtından indirilmesinde rol oynayan Enver'i lider kabul etmeleri bir tarafa, muhabbet duyup itimat etmeleri de zaten pek mümkün değildi. Bu vaziyetten Enver'e karşı yürüttükleri karşı propagandada Ruslar da bol bol istifade ettiler ve basmacı grupları yanından uzaklaştırabilmek için Enver'in asıl maksadının Buhara emirinin yerine geçmek olduğu söylentisini çıkardılar ve bunu her vesileyle kullandılar. Mesela Baysun'u kuşatan Enver'in Rus kumandana şehri terk etmesi için gönderdiği mesaja Bolşevik yanlıların ağzından yollanan cevapta "Buhara emiri namına imza koymuşsunuz. Yanlış kapı çalıyorsunuz. Bolşevik kuvvetlerini Baysun'dan çıkartmaya çalışacağınıza Türkiye'yi istila etmiş bulunan Yunan ordularına böyle bir mektup yazın. Onları vatanınızdan kovmaya çalışın. Bu memleketin hakiki sahipleri var, işi onlara bırakın," deniyordu. Enver bu yüzden yanlarına gittiği ilk basmacı grup ve aslen Türk olan Lakaylar tarafından silahları alınarak aylarca bir çeşit esaret altında tutuldu. Kendini halifenin damadı ve mücahit ilan edip seyyid olduğu iddiasında bile bulunmasına rağmen emir yanlısı güçlü basmacı gruplar üzerinde hiçbir zaman tam bir hakimiyet kuramadı. Yukarıda da söyledim. Enver Paşa'nın Buhara'ya varışı ile ilgili olarak şimdiye kadar yazılanlarda Paşa'nın şehre halkın büyük tezahüratı arasında girdiği iddia edilir. İddialara göre Buharalılar kurtarıcı olarak gördükleri paşayı törenlerle karşılamış, halk sokaklara dökülmüş ve şehir bayram havasına bürünmüştür. Ama Enver'in Buhara'dan girişini anlattığı mektubunda böyle bir karşılamadan ve halkın tezahüratından bahis yoktur. Aksine şehre gece sessizce ve kalenin kapısını açtırabilmek için parolayı önceden öğrenerek girdiklerini yazar. Buhara şehrine yollandık. Şehir sur ile muhat olduğundan parolayı öğrendik. Bu akşam göl imiş. Nihayet bu suretle oldukça iyi iken harabe olmuş bir şose üzerinde bir saat kadar yol aldıktan sonra şehrin büyük kapıları açılıp girdik. Zira akşam üzerinden sonra kapılar kapanır ancak parola ile girilirmiş. Bu geceyi Türkmen İdaresi ve Reisi ikametgahı olan binada geçirdik. Burası emirin kumandanlarından birine ait imiş. Adeta medrese şeklinde inşa edilmiş, dahili bir avluya kapı ve pencereleri açılmış, hoş bir bina, burada hep diğer ebniye gibi bu da kerpiç ve ağaçtan yapılmıştır. Dışarıdan pek çirkin olan bu evlerin içerisi güzel kaymak kerpiçle sıvanmış. Boyalı boyalı ve güzel halılarla tam şark usulünde döşenmiş bir şekildedir. Nihayet odanın etrafında aynı zamanda yataklık vazifesi gören minderlere hemen uzanarak geceyi geçireceğiz. 11 Ekim 1921 tarihli mektubundan. Enver Buhara'daki temaslarına şehre varışın hemen ertesi günü başladı ama emirin memleketi terk etmesinden sonra iktidarda bulunan hükümet bu gelişe şaşırmış gibiydi. Önce gelinin hakikaten Enver Paşa olup olmadığını anlayabilmek maksadıyla onu önceden tanıyan birini gönderdiler. Görüşmeler gelinin Enver olduğunu doğrulanmasından ve Enver'in gelişim Ruslarca malumdur demesinden sonra başladı. Sık sık toplantılar yapıldı, yemekler yendi, birlikler, okullar ve hastaneler ziyaret edildi. Hatta bazı yerlere gittiği sırada refakatine süvariler de verildi. Enver Orta Asya'da değişik görüşlerdeki gruplar tarafından farklı şekillerde karşılandı. Buhara'daki Milliyetçi Hükümeti mensuplarından Maliye Bakanı Osman Hoca, Savunma Bakanı Abdülhamit Arif ve Erkan-ı Harbiye Reisi Ali Rıza gibi Sovyet karşıtı blok Enver'in gelişinden memnundu ama hükümetin diğer üyeleri Enver'in Buhara'daki mevcudiyetinden endişe duyuyor, temaslarından ve işlere karışmaya başlamasından hoşlanmıyorlardı. Sovyetlere karşı mücadele maksadıyla Orta Asya'nın farklı bölgelerinde isyan eden basmacıların, özellikle de emir yanlısı ve ceditçilerin düşmanı olan basmacı grupların da Enver'e karşı muhabbet hissetmeleri mümkün değildi. Yenilikçilere yani ceditçilere de Ruslar kadar düşman olan basmacıların çoğunluğu, her ne kadar Enver hakkında bir malumata sahip bulunmuyorlar ise de ismini işitmiş olanların onun hakkında bildikleri tek bir şey vardı. Enver, İstanbul'daki halife Sultan Abdülhamit'e 1908'de ceditçi bir idare tarzına geçmeye, yani meşrutiyeti ilan etmeye zorlayanların başındaydı. Enver'in hürriyet kahramanı olması, ceditçi olması demekti. Üstelik meşrutiyeti ilan eden Abdülhamit'i bir sene sonra tahtından indirenlerin arasındaydı ve dolayısıyla Abdülhamit ile aynı görüşte ve ceditçilere karşı olan Buhara emirinin de düşmanıydı. Enver'in Buhara'da birdenbire ortaya çıkmasına şaşıran, gelişinden memnun olmayan, onu yabancı gören, Orta Asya siyasetine bir yabancının müdahalede bulunmasını istemeyenlerin arasında Türkistan'da o günlerdeki siyasi hayatın ön saflarında yer alan bir kişi daha vardı. Başkırt Bağımsızlık Hareketi'nin liderliğini yapmasının ardından memleketini terk etmek zorunda kalıp Türkiye'ye gelen ve hayatını 1970'te Türk tarihçiliğinin en saygın isimlerinden biri olarak noktalayan Zeki Velidi yahut sonraki senelerin Ordinarius Profesör Doktor Zeki Velidi Togan'ı. Zeki Velidi hoşnutsuzluklarının Enver'in Buhara'ya gelmesinden öncesine Rusya'daki ve Almanya'daki faaliyetlerine hatta Berlin'de yayınlanan ve Türkistan'a da gönderilen Livayül İslam dergisine kadar uzandığını yazar. Enver Paşa'dan birkaç mektup ve bir de bazı mecmualar gelmişti. Livayül İslam ve başka isimlerde olan ve Berlin'de neşrolunan bu mecmualarda Enver Paşa ya arkadaşlar İslam aleminin birliği namına müttefikler aleyhine ve Sovyetlerle anlaşma lehine propagandada bulunuyordu. Türkiye'nin müttefiklerle haklı ve hayati hesapları ile Türkistan'ın Sovyetlerle ölüm kalım mücadelesini birleştirmek mümkün olmadığından Enver Paşa'nın bu propagandasına çok canımız sıkılıyordu. Türkistan'daki kıyam hareketlerine katılabileceği haberi de gelmişti. Türkistan'da bizim mücadelemiz Rusya'nın iç meselesi olarak kalmalı, resmi yaşayan arkadaşlarımız Türkistan Müslümanlarından kurulmuş resmi Kızıl Milli Ordu nüvelerini büyütmek, Sovyet müesseselerinde ve partide Müslüman münevverlerinin saflarını genişletmek, dış memleketlerle temas edilirse bunu katiyen açığa vurmamak azmindeydiler. Enver Paşa da işe karışır ve alenen Sovyet aleyhtarı bir cephe alacak olursa bunlar da müttefik devletlerden yardım alamayacaklarından Türkistan'daki kıyam hareketleri hem içerideki yani hükümet dairelerindeki arkadaşlarımızdan ve hem de dışarıdan tamamıyla tecrit edilmiş olacaktık. Ortaya atılan şiarlar büyüdüğü halde eldeki vesayet şimdiye kadar mevcut olana nispetle pek de küçük olacaktı. Bana Enver Paşa'nın Türkistan'a gelmek fikrinde olduğunu bildirdiler. Biz de vaziyeti komitemizde müzakere ettik. Buraya gelmeyip kenardan bize yardım etse daha iyi olur diye cevap verdik. Zeki Velidi ve onun gibi Orta Asya meselesinin Sovyetler ile anlaşarak çözüleceğini düşünen entelektüel çevre, Enver'in gelmesini daha sonra da Türkistan konusunda faaliyetlerde bulunmasını istemiyordu. Sovyetler ile bozuk olan ilişkilerinin yapacakları siyasi temaslarla düzelebileceğine inanıyor ve Enver'in işlere karışması halinde meselenin uluslararası bir mahiyet alması ihtimalinin çözümü zorlaştıracağından endişe ediyorlardı. Enver ile Buhara'da 6 defa buluştuğunu, Paşa'yı Orta Asya'da kalmak yerine Afganistan'a gitmesi, özellikle de basmacı meselesine hiçbir şekilde karışmaması konusunda iknaya çalıştığını yazan Zeki Velidi, Hacı Sami'nin etkisinde kalmış olan Enver Paşa'nın uyarılara kulak asmadığını anlatır. Buhara'ya Enver ile görüşmek için gizlice geçen Zeki Velidi, ilk görüşmeyi Buhara'daki Afgan sefaretinde yapmıştı. Kendisinin Buhara'ya kadar gelmiş iken Türkistan için faydalı olabilecek ne gibi işler yapabileceğini ve kendisine bu hususta ne gibi tavsiyelerde bulunacağımı sordu. Ben öyle karar verdim, şöyle yapacağım diye bir iddiası yoktu. Doğrusu şaşkındı. Buhara'daki Türkiye'li subayların benimle temasta olanları siz gelince basmacılara iltihak edeceğinizi söylediler. Bu da bir yoldur. Diğer bir yolda buradan Afganistan'a geçmeniz olacaktır. Buna Ruslar müsaade etmezler ama size bu işi yapmak kolaydır. Burdalık denen yerden kolaylıkla geçirebiliriz. Orada teşkilatımız sağlamdır, dedim. Paşa, basmacılara geçmesini neden muvafık görmediğimi sordu. Ben de evvela bu mücadele Rusya'nın iç meselesi olarak başlamıştır. Bizim Bolşevik düşmanı olarak muhtelif Rus kuvvetleri ve partileriyle anlaşıp iş görmemiz, hatta icap ederse Sovyetlerle tekrar barışmak imkanlarımız var. Siz karışınca... Sovyetler bu hususta samimi olmadıklarından bu da Rus aleyhtarı bir hareket şeklini alır. Halbuki müttefikler size ikinci bir Wilhelm nazarıyla bakıyorlar. Biz dışarıdan yardım almak imkanını bulacağımızı düşünüyorduk. Siz bu harekete katılınca bu imkanlar ortadan büsbütün kalkacaktır. Meselemiz hazırlıksız bir halde milletler arası bir şekil almış olur. Sovyet cephesinde ve partide çalışmakta olan yüzlerce arkadaşımız bize bugüne kadar Rusya'nın bir iç meselesiyle uğraşıyoruz diye bakıyorlar ve bize yardım ediyorlardı. Onlar dış memleketlerle anlaşmaları macera sayıyor, teminat olmadığı için de ona yanaşmıyorlar. Halbuki Afganistan'a geçer ve orada Hindistan meseleleriyle uğraşmayıp Türkistan meselelerini oradan idare etmek işiyle meşgul olursanız çok faydalı olur. Meselelerimizin pürüzlü tarafı Buhara emirliği meselesidir. O gitmiştir. Onu artık getirmek istemeyiz ve gelemez. O cedidliğe ve size düşmandır. Burada kendisine sadık çeteleri vardır. Onlar size karşı hareket edecekler. Halbuki her şeyden evvel emirin çetelerine iltihak etmek mecburiyetindesiniz. Siz Afganistan'a geçerseniz belki Buhara emiriyle görüşüp onu yola getirebilirsiniz. Amanullah Han buna elbette müzahiret eder. Belki Afganistan vasıtasıyla dış memleketlerden ve İran'dan yardım temin etme yolunu ararsınız. Basmacı rehberleriyle temasta bulunur. instructorlar gönderirsiniz. Biz de burada kendi siyasetimize devam ederiz. Emir'in de tam itimadını ve müzaheretini temin ettikten sonra belki İngilizlerle de anlaşabilirdiniz. O vakit Türkistan'a gelir ve harekatı bir fiil idare edersiniz. Bizim cemiyetimize tabi bütün kuvvetler sizin hizmetinizde bulunur. Yoksa arkası sağlam olmayan işe karışmaktan ekseriyet sakınır. Zeki Velidi aynı görüşmede Pan-İslamizm ile Pan-Türkizm'in Orta Asya'da niçin hayata geçirilemeyeceğini de anlatacaktı. Enver Paşa, arkadaşlarınız İslam milletlerinin ve Türklerin vahdetini neden istemiyorlar dedi. Ben de ona Türkistan'da avam ancak Osmanlı halifesi bilir. O da Türkiye sultanıdır. Türkiye Türklerinin Türkçe konuştuğunu farkında değildir. Münevverler bunu bilir ama kültür birliğimizden habersizdirler. Diğer taraftan Ruslar Pan-İslamizm ile Pan-Türkizmi o kadar menfur bir şey olarak gösteriyorlar ki Ruslarla iş gören insanlar bu mefkurelerden uzak durmak lüzumunu hissediyorlar. Hiç unutulmamak icap eden diğer bir husus da bura Türk halkının ancak kendi dertleriyle meşgul olmaları, Türk siyasi vahdeti meselelerini hiç işitmemiş olmalarıdır. Bu fikri hacılar bile bilmez. Bilen varsa İstanbul'da tahsil görüp gelen birkaç talebeden ve Türk yurdu okuyucularından ibarettir. Başka hiç kimse yoktur. Burada herkes Türkistancıdır. Hazar Denizi'nin güneyinde, İranlı kuzeyinde Rus ahalinin kesafetine dair istatistik malumatı olan adamlar, Türkiye ve Türkistan'ın müşterek siyasi davası olacağını düşünmezler bile. Aradaki münasebetin ancak İslamiyet ve Türk kültürü esasında inkişaf ettirileceği yolunda propaganda yapılabilir. Buna vaziyet müsaittir. Her Türkmen, Özbek ve Kazak, kuvveti varsa Türk gelsin, bizi alsın der. Pan-İslamizm ve Pan-Türkizm'den kaçınır görünen münevver Rusların bu işin mümkün olmasına inanmaları yüzünden korktuğunu görünce bu fikre inandığından Rusların kendisine karşı münasebetinin sertleşeceğini görür. Yoksa Türklerin vahdetini istemeyen münevver ortada yoktur. Hayal peşinden koşup Rus'u boşuna kızdırmayalım der yahut da sadece gafildir. 25. ayrımın sonu sayfa 317.